Ayrım 37. Bora. Rabindranath Tagore. Sayfa 344. Suçarita olan biteni duyunca Lolita'nın olayları iyice karıştırdığını düşünmeye başlamıştı. Bir süre suskun kaldıktan sonra kolunu kardeşinin boynuna dolayarak "Kardeşim, bu beni biraz korkutuyor," dedi. "Neden korkuyorsun?" diye sordu Lolita. "Brahmo Samaj'da kıyamet kopuyor," dedi Suçarita. "Ya Binoy razı olmazsa?" Başı eğik olmasına rağmen "olur," dedi Lolita, sesinde büyük bir güvenle. "Biliyorsun," diye devam etti Suçarita, "Panu Babu kendi toplumunu bırakması gerekeceği zaman Binoy'un bu evliliğe razı olmayacağını söyleyerek annemi umutlandırdı. Panu Babu ile bu şekilde konuşmadan önce neden bütün zorlukları iyice düşünmedin, Lolita?" "Bu şekilde konuştuğum için üzgün olduğumu düşünme," diye bağırdı Lolita. "Eğer Panu Babu ve partisi bir av hayvanı gibi okyanusun kenarına sürerek beni ele geçirebileceklerini sanıyorlarsa kısa sürede yanıldıklarını anlayacaklardır. Denize atlamaktan korkmadığımı bilmiyor. Onun uluyan köpek sürüsünün pençelerine düşmektense denize atlamayı tercih ederim." "Bırak ilk önce babama danışalım," diye önerdi Suçarita. "Babamın asla avcılarla birlik olmayacağına emin ol. Bizi hiçbir zaman bir tutuklu gibi görmemiştir. Fikirlerimiz onunkilerden farklı olduğunda bize hiç kızdı mı ya da Brahmo Samaj adına özgürlüğümüzü kısıtlamaya çalıştı mı? Annem bu yüzden babama ne kadar sık kızmıştır. Ama babamın tek korkusu kendi düşünme yetimizi kaybetmemizdi. Babam bizi böyle yetiştirdikten sonra sonunda bizi Panu Babu gibi bir adamın eline teslim edeceğini düşünüyor musun?" "Peki o zaman," dedi Suçarita, "babamın karşı çıkmayacağını düşünürsek ne yapmayı öneriyorsun?" "Eğer siz bir şey yapmayacaksanız o zaman ben," diye başladı Lolita. Ama Suçarita endişeli bir sesle sözünü kesti. "Hayır canım, hayır. Kendi başına bir şey yapmamalısın. Benim bir planım var." O akşam Suçarita, Pareş Babu'yu görmeye gitmek üzereyken babası onun evine geldi. Bu saatlerde düşüncelere dalmış bir şekilde bahçede bir aşağı bir yukarı yürümek Pareş Babu'nun alışkanlığıydı. Sanki akşamın saf karanlığında günlük işlerin zihninde bıraktığı izleri düzeltiyor, yüreğine saf bir huzurun görüntülerini yükleyerek kendisini rahat bir uyku için hazırlıyordu. Bu gece akşam meditasyonunun huzurundan vazgeçerek yüzünde kaygılı bir ifadeyle Suçarita'nın odasına girdiğinde Suçarita'nın yüreği çocuğu koşup oynamak yerine acı çekerek hasta bir şekilde yatan bir annenin hissettiği acıyla sızlamıştı. "Herhalde her şeyi duydun Rata," dedi Pareş Babu. "Evet baba, duydum. Ama neden bu kadar endişelisiniz?" "Beni endişelendiren tek bir şey var," diye karşılık verdi Pareş Babu. "Lolita'nın neden olduğu fırtınanın yükünü kaldırıp kaldıramayacağı. Coşkuya kapıldığımız bir anda kör gururumuz mantıklı düşünmemize engel olur. Ama yaptıklarımızın meyvelerinden birisi olgunlaşmaya başladığında sonuçlarını göğüsleme gücünü yitiririz. Yaptıklarının sonuçlarının ne olacağını düşününce Lolita ne yapacağına karar verdi mi?" "Emin olduğum tek bir şey var," diye yanıtladı Suçarita. "Lolita toplumun kendisine dayattığı hiçbir cezaya boyun eğmeyecektir. Lolita'nın yalnızca bir kızgınlık anında böyle asi bir şekilde davranmadığından emin olmalıyım." "Hayır baba," dedi Suçarita başını eğerek. "Durum bu olsaydı Lolita'yı hiçbir zaman dinlemezdim. Söylediklerini uzun zamandır düşünüyordu. Sonunda böyle bir darbe alınca bir anda patlayıverdi. Lolita gibi bir kızı engellemek bir işe yaramaz. Bunun yanında baba, Binoy Babu çok iyi bir adam." "Peki Binoy, Brahmo Samaj'ın bir üyesi olmaya hazır mı?" diye sordu Pareş Babu. "Bundan emin değilim. Gurbabu'nun annesine gitsek nasıl olur? Ben de senin bir uğramanın iyi olacağını düşünüyordum," diye kabullendi Pareş Babu. Binoy her sabah Anandamoy'un evinden çıkıp kendi evine giderdi. Bir gün odasına girdiğinde kendisine bir mektup gelmiş olduğunu gördü. Mektup imzasızdı ve Binoy'un Lolita ile evlenmemesi yönünde bir sürü tavsiye ile doluydu. Böylesi bir evlilikte hem Binoy'un mutsuz olacağı hem de bunun Lolita için tam bir felaket olacağı yazıyordu. Bütün bu uyarılara rağmen Binoy bu evliliği gerçekleştirmekte ısrar ediyorsa Lolita'nın ciğerlerinin çok zayıf olduğunu ve doktorların veremden şüphelendiğini göz önüne alması Binoy için iyi olacaktı. Binoy mektubu okuyunca şaşkınlıktan dona kalmıştı. Kimsenin doğru olmadığı bu kadar açık olan iftiralar atabileceğini düşünmemişti. İçinde bulundukları toplumların gelenekleri arasındaki farkların Lolita ile evlenmesini imkansız kıldığının herkes farkındaydı. Bu yüzden uzun zamandır Lolita'ya olan aşkının bir suç olduğunu düşünüyordu. Ama kendisine böyle bir mektup gönderdiklerine göre Brahmo Samaj çevresi bu evliliğe kesin gözüyle bakıyordu. Kendi toplumunun üyelerinin Lolita'ya bu bahaneyle hiç durmadan hakaretler yağdırıyor olması gerektiğini düşündükçe Binoy büyük bir acı duyuyordu. Lolita'nın adının kendi adıyla birlikte böyle açıkça anılmasından ve herkesin ulu orta konuştuğu bir konu olmasından utanç duyuyordu. Lolita'nın kendisiyle tanıştığı güne lanet ettiğini ve bir daha yüzünü bile görmek istemeyeceğini düşünüyordu. Ama insan kalbi ne zayıftır. Binoy kendine bu kadar sitem etmesine rağmen yüreğini alevlendiren derin bir sevinç duyuyordu. Yüreği ne bir utanç ne de bir aşağılamaya boyun eğiyordu. Binoy bu duyguyu bastırmak için verandada aşağı yukarı yürümeye başladı. Ama gündüz ışığında insanı bir tür deliliğe sürükleyen bir şeyler vardı. Sokaktan geçen seyyar satıcıların bağırışları bile kendisini huzursuz ediyordu. Lolita'ya yönelen bu hakaret seli onun Binoy'un yüreğine sığınmasına neden olmamış mıydı? Lolita'nın kendi toplumunun yönelttiği bu selle kendisine sığındığı düşüncesini Binoy kafasından atamıyordu. Kalbi yalnızca şu sözcükleri haykırıyordu. Lolita benim, yalnızca benim. Daha önce bu sözcükleri böylesi bir güvenle söylemeye cesaret edememişti. Ama bugün kalbinin isteklerini böyle açıkça duyunca artık kendisini engelleyememişti. Heyecanla verandayı adımlarken evine doğru gelen Haran babuyu gördü. Bir anda imzasız mektubun arkasında kimin olduğunu anladı. Haran babuya bir sandalye verdikten sonra her zamanki kendine güvenini göstermeden bekledi. Sonunda Haran babu konuşmaya başladı. Binoy babu, siz bir Hindusunuz değil mi? Evet, elbette öyleyim. Bana kızmayın dedi Haran babu. Davranışlarımızın herhangi bir toplumda soruna neden olduğu bir durumda bu sorunu her açıdan incelemediğimizde bir kör gibi davranmışızdır. Böyle bir zamanda davranışımızın sonuçlarının neler olacağını ve ne kadar ileri gidebileceğimizi soran birini bir dost gibi görmeliyiz. Bu kadar uzun bir giriş yapmanıza gerek yok dedi Binoy kendini gülmeye zorlayarak. Böyle hoş olmayan sorularla ne dikkatim dağılır ne de soru soran kişiye herhangi bir şiddet uygularım. Soracağınız her neyse korkmadan sorun. Sizi herhangi bir şeyle suçlamak istemem dedi Haran babu. Böylesi bir düşüncesizliğin kimseye bir yararı olmayacağını söylemem gereksiz. Madem söylemenize gerek yok o zaman söylemeyin dedi Binoy. Yavaş yavaş sinirlenmeye başlıyordu. Gerçekten ne söylemek istiyorsanız onu söyleyin. Sizin gibi kendi toplumunu bırakması mümkün olmayan bir Hindunun Pareş babunun evine bu kadar sık gidip gelerek kızları hakkında konuşulmasına neden olması doğru mu? Beni dinleyin Panu babu. İnsanların herhangi bir durumdan çıkardığı sonuçların hepsinden ben sorumlu olacak değilim. Zaten bu söylentiler genelde onları çıkaran insanların karakterine bağlı olur. Brahmo Samaj'ınızın Pareş babunun kızları hakkında böyle bir söylenti yaratmasından onlardan çok sizin cemaatinizin utanması gerekir. Herhangi bir kızın annesinin korumasını bırakıp bir yabancıyla bir vapurda gezmesine izin verilirse böylesi bir durumu kendi toplumunun tartışması doğru olmaz mı? Tamamıyla rastlantı eseri gerçekleşmiş bir olayı ahlaki bir hatayla aynı kefeye koyacaksanız o zaman Hindu toplumunu bırakıp bir Brahma olmanızın ne gereği vardı? Her ne olduysa Panu babu, bunun üzerinde konuşmak için bir neden göremiyorum. Ne yapmam gerektiğine ben kendim de karar verebilirim. Siz bu konuda bana yardım edemezsiniz. Size tek bir şey söylemek istiyorum. Başka da sözüm yok. Artık oradan uzak durun. Çünkü bu büyük bir hata olur. Pareş babunun evine bu kadar sık giderek yalnızca sorun çıkmasına neden oldunuz. Pareş babu ve ailesine verdiğiniz zararın farkında bile değilsiniz. Haran babu gittikten sonra Binoy'un içini şüpheler kemirmeye başladı. Soylu ve temiz yürekli Pareş babu, Gora ve kendisini büyük bir sevgiyle evine almıştı. Belki de Binoy birçok defa fazla ileri gitmişti ama yine de Pareş babu ona saygı ve sevgiden başka bir şey göstermemişti. Bu Brahmo evi Binoy için daha önce hiç karşılaşmadığı bir sığınak gibi olmuştu. Onlarla kurduğu yakınlık sayesinde sanki özel bir güç kazanmıştı. Kendilerinden yalnızca sevgi gördüğü bir aile onu yalnızca sorun çıkaran biri olarak mı hatırlayacaktı? Pareş babunun kızlarının üzerine atılan lekenin sorumlusu oydu. Lolita'nın bütün yaşamı boyunca acısını çekeceği bir aşağılamaya maruz kalmasına neden olmuştu. Böylesi bir suçun çaresi var mıydı? Toplum diye adlandırılan bu şey gerçeğin önüne nasıl da büyük bir engel koyuyordu. Lolita ve Binoy'un birleşmesinin önünde gerçek bir engel yoktu. İkisinin de kalplerinin gerçek efendisi Tanrı. Binoy'un bütün yaşamını Lolita'nın mutluluğu için adamaya hazır olduğunu biliyordu. İlk başta Binoy'u Lolita'ya böyle yaklaştıran da o değil miydi? Onun ezeli emirleri aralarına hiçbir engel koymuyordu. Panu Babu gibi insanların taptığı Tanrı başka bir varlık mıydı? Korkunç bir yasak dişlerini çıkarmış birleşmelerine engel oluyordu. Ama Tanrı'nın hükümlerini değil de toplumun emirlerini dinlerse bu günah olmaz mıydı? Belki de Lolita için önemli olan bu gibi yasaklardı. Ama belki de Lolita'nın Binoy için hissettikleri. Binoy'un etrafını saran kuşkuların bir sonu yoktu. Haran Babu, Binoy'u ziyaret ederken Abinash'ta Binoy ve Lolita'nın evleneceği haberiyle Anandamoy'a uğramıştı. Bu doğru olamaz dedi Anandamoy. Neden olmasın diye sordu Abinash. Binoy'un böyle bir evlilik yapması mümkün değil mi? Bunu ben bilemem ama Binoy bu kadar önemli bir meseleyi benden gizlemezdi. Asla. Ama Abinash haberi Brahmo Samaj'daki çok güvenilir kaynaklardan aldığını, bu yüzden doğru olması gerektiğini söyledi. Binoy'un böyle dramatik bir sonla karşılaşacağını, uzun zaman önce anladığını, hatta bunu Gora'ya da söylediğini belirtti. Bunları söyledikten sonra alt kata inip haberleri büyük bir zevkle Mohim'e verdi. Binoy o sabah geri döndüğünde Anandamoy'u yüzünden çok sıkıntılı olduğunu anladı. Yemeğini verdikten sonra Binoy'u odasına çağırdı. Ne oldu Binoy? Sorun ne diye sordu. Anne şu mektubu okur musunuz? Anandamoy mektubu okumayı bitirince Binoy sözüne devam etti. Bu sabah Panu Babu beni görmeye geldi ve beni bir güzel azarladı. Neden? Yaptıklarım yüzünden Brahmo Samaj'da Paresh Babu'nun kızlarıyla ilgili tam bir rezalet çıkmış. İnsanlar Lolita ile evleneceğini söylüyorlar dedi Anandamoy. Bunda rezalet çıkaracak bir şey göremiyorum. Evlenmemiz mümkün olsaydı böyle bir şey olmazdı dedi Binoy. Ama böyle bir şey mümkün değilken bu söylentiyi yaymak ne kadar yanlış. Lolita'nın da adını karıştırmak tam bir alçaklık. Eğer içinde en ufak bir erkeklik varsa onu bu durumdan kurtarırsın. Ama nasıl diye sordu Binoy hayretle. Nasıl mı? Onunla evlenerek elbette. Ne diyorsunuz anneciğim dedi iyice şaşırmış olan Binoy. Beni ne sandığınızı anlayamadım. Evleniyorum dediğimde sanki her şey benim onayımı bekliyormuş gibi kimsenin bir şey söylemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Bir şey söylemeleri için herhangi bir neden görmüyorum. Sen elinden geleni yaparsan her şey yolunda gider. Evlenmeye hazır olduğunu pek tabii söyleyebilirsin. Böyle mantıksız bir öneri Lolita'ya hakaret olmaz mı diye sordu Binoy. Mantıksız mı? Onunla evleneceğin söylentisi bu kadar yayılmışken aslında evlenmemeniz mantıksız. Bence bir dakika bile beklemene gerek yok. Ama anne bu konuda Gora ne der dedi Binoy. Hayır yavrum dedi Anandamoy kararlı bir sesle. Gora'nın bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Sinirleneceğini biliyorum ve sana kızmasını istemiyorum. Ama ne yapabiliriz? Lolita'ya en ufak bir saygı duyuyorsan cemaati içinde bir rezalet konusu olmasına izin vermezsin. Bunu söylemek kolaydı. Gora hapse girdiğinden beri Binoy'un Gora'ya olan sevgisi iyice güçlenmişti. Ona nasıl böyle bir darbe vurabilirdi? Bunun da ötesinde gelenekler vardı. Topluma karşı gelmeyi düşünmek kolaydı ama harekete geçildiğinde her yönden saldırılar başlardı. Ne olacağını bilememenin verdiği korku, alışık olunmayanla yüzleşmeyi istememek insanı pişman ederdi. Sizi tanıdıkça anne, daha da çok şaşırıyorum dedi Binoy. Nasıl böyle açık fikirli olabiliyorsunuz? Sanki yürümenize gerek yok. Tanrı size kanat mı verdi? Size hiçbir şey engel olamıyor. Tanrı önüme hiçbir engel çıkarmadı dedi Anandamoy gülerek. Her şeyi açıkça görmemi sağladı. Ama anne, dudaklarımın söylediğine aklım ayak uyduramıyor. Aldığım onca eğitime, zekama rağmen aslında tam bir aptal olduğumu anladım. O anda Mohim odaya girdi ve Binoy'u Lolita ile olan ilişkisiyle ilgili kabaca sorgulamaya başladı. Binoy hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Kendine elinden geldiğince hakim olup yanıt vermeden başı eğik oturdu. Mohim önüne geleni verip veriştirdikten sonra odadan çıkıp gitti. Binoy'u mahvetmek için bir komplo kurulduğunu, onun da bu tuzağa yakalanacak kadar aptal olduğunu söylemişti. Bakalım Gora'yı böyle kandırabilecekler mi demişti Mohim. Kolay lokma olmadığını anlayacaklar. Her yandan kınamalarla karşılaşan Binoy, umutsuzluk içinde oturup kalmıştı. Ananda Moy'nin sesiyle ürperdi. ''Ne yapman gerektiğini biliyor musun Binoy? Gidip Pareş babayı görmelisin. Bu meseleyi onunla konuşursan her şey açıklık kazanacaktır.'' 37. ayrımın sonu. Sayfa 353.